Ayrım 44.
Isısı hissedilebilir bir şekilde yükselen kan, damarlarda daha bir coşkuyla akmaya başlıyor. Bu insana gerçekten büyük bir mutluluk hissi veriyor. Tat doyum sağlıyor. Ama tat çıkarma arzumuzun kaynaklandığı ilişkilerin kökü, ahlaki hayatımızın en derinlerine uzanıyorsa bu durumda duyulan haz ötekilerle kıyaslanamayacak kadar sarsıcı oluyor. Heyecanımız en kılcal sinirlerimize kadar yayılıyor, tüm sinir sistemimiz uzun ve güçlü bir sarsıntıyı yaşıyor. Isı tüm göğsümüzü kaplıyor, bu artık düşlemin doğurduğu bir yürek çarpıntısı değildir, hayır, bu göğsümüzün anlatılmaz bir canlılık, dirilikle dolup taşmasıdır. İnsanı kuşatan atmosferin, soluduğumuz havanın nitelik değiştirmesi gibi bir şeydir bu. Sanki hava daha bir temiz, oksijence daha zengindir. Ilık bir güneş altında ısınmanın verdiği duyuma benzer bu haz, ancak yine de aralarında büyük bir fark vardır. Çünkü ilkinde ısı ve canlılık duygusu okşayıcı gücünü azaltabilecek ara bir takım ögelere uğramadan doğrudan doğruya sinirlerimizce algılanır. Kadınlara dayatılmış olan bu saçma giyinme yöntemlerinden zamanında kurtulabildiğime öyle seviniyorum ki. Çok doğru, kanın akışı hiçbir şeyle hiçbir biçimde engellenmemeli. Bunu başarmış bir insanın teninin rengi elbette hayranlık uyandıracaktır. Saçma sapan şeylerle sağlığımızı tehlikeye atıyoruz. Yazık değil mi bacaklarımıza? Çorap bacağı kendiliğinden tutunmalı, bacağı hafifçe ve bütünüyle sarmalı. O zaman bacak çizgisi düzeliyor, kesik yer kayboluyor. Ama bak bu kolay geçecek bir şey değil. Oysa ben topu topu 3 yıl korse taktım, seninle evlenmeden önce bırakmıştım korseyi. Ama korse olmasa da roplarımız belimizi çok sıkıyor. Bununla birlikte bacaklarımız nasıl kurtuldularsa belimiz de kurtulacak, öyle değil mi? Evet, hatta kurtulmaya başladı bile. Ah ne kadar sevinçliyim. Ama üzerimizde taşıdığımız giysiler öyle sıkıcı, öyle bunaltıcı ki. Yunanlı kadınların bizden çok daha akıllı olduklarını anlamamız gerek artık. Giysilerimiz onlarınki gibi omuzdan aşağı doğru akmalı, dökümlü, zengin olmalı. Bizim şimdi üzerimizde taşıdığımız giysiler endamımızı berbat ediyor. Ama bak benim çizgilerim düzelmeye başladı, bu beni öyle sevindiriyor ki. Veroçkam öyle güzelsin ki. Saşa, öyle mutluyum ki. Suların şırıltısıdır tatlı sözleri, gülümsemesi, öpüşleri. Dipnot, Goethe'nin Faust'undan Margarita'nın şarkısı. Sevgilim gel söndür beni ateşli öpüşlerinle. Yanındayım ve öpmedin mi beni? Kanıma alevler sarıyor. Yanındayım ve öpmedin mi beni? Yüzüme ateşler basıyor. Yüreğim göğsümden fırlayacak sanki. Gözlerim bak nasıl da ışıl ışıl. Gecenin en parlak yıldızları gibi. Dipnot, A. V. Kolstov'un İlkbahar adlı şiirinden. 15. Vera Pavlovna'nın dördüncü düşü. Vera Pavlovna bir düş görüyor. Tanıdığı bir ses, ah hem de nasıl tanıdığı bir ses, önce uzaklardayken gitgide yaklaşmaya başlıyor. Wie herrlich leuchtet mir die Natur, wie glänzt die Sonne, wie lucht die Flur. Dipnot, Goethe'nin Mayıs şarkısından. Çevremde doğa nasıl da parıldıyor, güneş nasıl parlak, çayırlar gülümsüyor. Vera Pavlovna gerçekten de çevresinde her şeyin şarkıda söylendiği gibi olduğunu görüyor. Altın rengi tarlalardan göz kamaştırıcı bir pırıltı yükseliyor. Kırlar çiçek halılarıyla kaplı, tarlaları çevreleyen çalılıklar silme çiçek dolu. Gerilerde yemyeşil bir orman, ormandan yükselen hafif uğultu. Kırları, tarlaları, çalılıkları, ormanı dolduran çiçeklerden yükselen baş döndürücü koku. Dallar arasında uçuşan, cıvıldaşan kuşlar bu kokuları her yana taşır gibi. Ekinlerin, kırların, çayırların, çalıların, onların arkasındaki yemyeşil ormanın ardında yine ekinler, çayırlar, çalılar ve yemyeşil orman. Ta en gerilerdeki dağlara dek bu örtü hep böyle uzanıyor. Dağlar da ormanlarla kaplı, güneşin pırıl pırıl aydınlattığı ormanlar bunlar. Dağların üzerinde gümüşsü, altınsı, erguvan rengi saydam bulutlar, parlak mavi ufka hafif pırıltılı gölgeler düşürüyor. Güneş doğuyor, doğa sevinç içinde. Yürekler ışık ve sıcaklık, şarkı ve sevgi, sevinç ve sevdayla doluyor. Sevgi, sevinç, mutluluk şarkıları kopuyor bütün yüreklerden. Ey toprak, ey engin huzur, ey sevgi, altın sevgi. Şu dağların doruklarındaki saydam sabah bulutları gibi güzel sevgi. O erd, o zonne, o glük, o lüst, o liep, o liebe, so golden schön wie morgenwolken auf jenen höhn. Dipnot, Goethe'nin Mayıs şarkısından. Ey dünya, ey güneş, ey ışık, ey gülüş. Ey sevgi, ey altın sevgi, dağların doruklarındaki saydam sabah bulutları gibi. Artık beni tanıyorsun, güzel olduğumu biliyorsun değil mi? Ama bilmediğin bir şey var, içinizden hiç kimse beni daha bütün güzelliğimle göremedi. Bak şimdi dün neydi, bugün ne ve yarın ne olacak? Bak ve dinle. Wohl perlet im Glase der purpurne Wein, Wohl glanzen die Augen der Gaste. Dipnot, Schiller'in 400 yılı adlı şiirinden. Erguvan rengi şarap bardaklarda ne güzel köpürüyor, konukların gözleri ne güzel parlıyor. Dağların eteklerinde sık ormanın kıyısında bir saray yükseliyor. İki yanında ulu ağaçların sıralandığı çok güzel bir yol var saraya giden. Hadi oraya gidelim. Gidiyorlar, uçuyorlar. Görkemli bir şölen. Bardaklarda şaraplar köpürüyor, şölen konuklarının gözleri parlıyor. Kalabalıktan yükselen uğultu, uğultuya karşın duyulan fısıltılar, gülüvermeler, gizliden el tutmalar, hatta öpüvermeler. Şarkı, şarkı, şarkı yoksa neşe eksik demektir. Ve ozan ayağa kalkıyor, yüzü yüreği esinle aydınlanmış. Doğa ona bütün gizlerini açıyor, tarih anlamını söylüyor ve ozanın şarkısında binlerce yıllık hayat sahneler halinde geçit yapmaya başlıyor. 1. Ozan şarkısına başlıyor ve bir sahne canlanıyor. Göçebe çadırları. Çadırların çevresinde koyunlar, atlar, develer. Ötelerde zeytin ve incir koruları. Uzaklarda kuzeybatıya doğru ufuk çizgisinin oralarda yükselmiş yüksek dağların çifte sırtları. Dağların dorukları karla, etekleri sedir ağaçlarıyla örtülü. Ama göçebe erkeklerin gövdeleri sedir ağaçlarından daha dik, daha düzgündür ve kadınları palmiyelerden daha endamlıdır. Yaşam alabildiğine gevşek, tembel, rehavetle doludur burada. Yapılan tek şey sevişmektir. Günler okşamalarla, oynaşmalarla, aşk şarkılarıyla geçti. Hayır diyor ışık saçan güzel, bu şarkılar benim için yakılmamıştır. Ben o zamanlar yoktum. Bu gördüğüm kadın köledir. Bense eşitliğin olmadığı yerde olmam. Şu kadının adı da Astarte'dir. Kraliçe, işte o bak. Dipnot, Astarte, Fenike mitolojisinde bereket ve aşk tanrıçası. Göz alıcı bir kadın, kollarında, ayak bileklerinde ağır altın bilezikler, boynunda altınla çevrelenmiş ağır inci ve mercan kolyeler. Saçları esanslarla ıslatılmış. Yüzünde kölece yaltaklanma var, gözleri şehvetten donuklaşmış. Önünde yerlere kapanmış kadına bunları söylüyor Astarte. Görüyorsun değil mi diyor ışık saçan güzel, bu kadın ben değilim. Ozan'ın esin dolu şarkısı yeniden yükseliyor ve yeni bir sahne canlanıyor. Kent kuzeyde ve doğuda dağlar. Doğu, güney ve batıda üç yönde birden deniz. Göz kamaştırıcı bir kent. Evleri ne yüksek ne de dışarıdan bakıldığında süslü. Ama ne çok tapınak var kentte. Olağanüstü güzellikte tapınaklar. Özellikle de şu tepedekiler. Tepeye son derece güzel, zarif bir kapıyla başlayan basamaklardan çıkılıyor. Tepe tümüyle tapınaklarla ve toplumsal işlevi olan yapılarla dolu. Bu tapınakların ve yapıların bir tanesi bile günümüzün en görkemli başkentinin büyüklüğüne büyüklük, ününe ün katar. Bu tapınaklarda ve kentin her yanında sayısız heykel. Bu heykellerden bir tanesi bile bulunduğu müzeyi tek başına dünyanın bir numaralı müzesi yapmaya yeter. Hele halk, alanları, sokakları dolduran insanlar. Bu genç kızların, delikanlıların her biri heykeller için model olabilecek güzellikte. Canlı, etkin, neşe dolu bir halk. Aydınlık, incelik dolu bir yaşam. Dışarıdan alabildiğine gösterişsiz, yalın görünen evlerin içi, inceliğin zenginliğini ve hayattan zevk almanın engin hünerini yansıtıyor. Bu evlerin içindeki herhangi bir eşyaya takılan bir göz, bir daha kendini ondan alamaz. Güzelliğin gizini kavramış bu güzel insanlar, aşk için, güzelliğe hizmet için yaşıyorlar. İşte bu sürgün dönüyor kente. Egemenini deviren kentin başına yeniden egemen olmaya. Sürgünün neden döndüğünü herkes bildiği halde neden bir tek kişi bile ona el kaldırmıyor? İki tekerlekli arabada sürgünün hemen yanında bir kadın var. Bu kentin kadınlarından da güzel bir kadın bu. Halka sürgünü gösteriyor, onu kabul etmeleri için yalvarıyor. Sürgünün kendisini koruyuculuğu altında bulunduğunu söylüyor. Kadının göz kamaştırıcı güzelliği karşısında yerlere kadar eğilen halk, yönetimi kendi eliyle kadının sevgilisi Pisistratus'a veriyor. Dipnot, Pisistratus, İsa'dan önce yaklaşık 605-627 yılları zalimliğiyle tanınmış Atinalı devlet adamı. İşte mahkeme, yaşlı asık yüzlü yargıçlar. Halk gönül alkışlarına kapılabilir ama onlar asla Areopagos kararlarını kıl sektirmeden neredeyse acımasız bir doğrulukta vermesiyle ün salmıştır. İki yüzlülük, yaltaklanma nedir bilinmez burada. Dipnot, Areopagos, eski Atina'da devlet yöneticilerinin de sorumlu oldukları en yüksek yargı yeri. Tanrılar ve tanrıçalar bile anlaşmazlıklarını Areopagos'un kararlarına bırakırlar. Az sonra Areopagos, yargıçlarının huzuruna bir kadın çıkacak. Çok ağır suçlar işlemiş, Atina'yı mahvetmiş bir kadın bu. Herkes onun suçlu olduğunu biliyor. Yargıçların da içlerinden verdikleri karar bu. Ve işte Areopagos'ta Aspasya görünüyor. Dipnot, Aspasya İsa'dan önce 470, Perikles'in karısı, güzelliği ve zekasıyla ünlüydü. Atina'yı mahveden kadın. Ama o ne? Bütün yargıçlar Aspasya'nın önünde yere kapanıyor ve sen yargılanan olamazsın, çok güzelsin diyorlar. Güzelliğin saltanatı bu değilse nedir? Aşkın saltanatı bu değilse nedir? Hayır diyor ışıklar saçan güzel. Ben o zamanlar yoktum. Onlar kadına tapıyorlardı ama onu kendilerine eşit görmüyorlardı. Kadını yalnızca şehvet kaynağı olarak gördükleri için önünde yerlere kadar eğiliyorlardı. Kadında insan onuru ve yüceliği görmüyorlardı. Kadına insan olarak saygı duyulmayan yerde ben olmam. Bu kraliçenin adı Afrodit'ti. İşte kendisi bak. Gördüğün gibi üzerinde hiçbir süs eşyası yok. Çünkü kendisi o kadar güzel ki hayranları giyinmesini, olağanüstü güzelliğinin giysilerle gözlerinden gizlenmesini istemiyorlar. Adına yapılan tapınağın sunağında günlük tütsüleyen kadına bir şeyler söylüyor Afrodit. Neredeyse kendisi kadar güzel olan bu kadına neler söylüyor acaba? Erkeğin için zevk kaynağı ol. Çünkü erkek senin efendindir. Sen onun için varsın, kendin için değil. Gözlerinde maddi zevkin doruğuna ulaşmış olmanın rehaveti. Duruşu gururlu, yüzü gururlu ama yalnızca fiziksel güzelliğinden duyuyor bu gururu. Onun egemen olduğu dönemde kadınlar acaba nasıl bir yaşama yargılıydılar? Erkek kadını ginekeuma kilitliyordu. Dipnot, ginekeum. Eski Yunan evlerinde kadınların yaşadıkları bölüm, harem. Kendi malı olan kadının güzelliğini kendisinden başka kimse görmesin diye. Özgür değildi kadın. Başka kadınları da vardı erkeklerin. Bunlar kendileri için biz özgürüz derlerdi. Oysa güzelliklerini de özgürlüklerini de satmışlardı. Evet, özgür değillerdi bu kadınlar. Kraliçenin kendisi bile yarı köleydi. Özgürlüğün olmadığı yerde mutluluk olmaz, ben de olmam. 2. Yine ozanın sesi duyuluyor ve yeni bir sahne beliriyor. Şato, şatonun önünde arena. Arenayı çevreleyen amfiteyatr şeklindeki sıralar göz alıcı bir seyirci topluluğuyla dolu. Arenada iki şövalye. Arenanın tam üstünde şatonun balkonunda bir genç kız. Elinde bir eşarp tutuyor. Yenen bu eşarbı alacak ve kızın elini öpecek. Şövalyeler ölüm kalım kavgasına giriyorlar. Yenen Togenburg oluyor. Dipnot: Çernişevski burada Schiller'in Şövalye Togenburg baladının öyküsünü anlatmaktadır. Şövalyem, ben sizi kardeş sevgisiyle seviyorum. Benden başka türlü bir sevgi beklemeyin. Yanıma yaklaştığınızda da, benden uzaklaştığınızda da yüreğimin çarpması değişmiyor. Artık yazgım belli oldu, diyor şövalye ve yelken şişirip Filistin yollarını tutuyor. Burada yarattığı kahramanlıklar, kazandığı ün tüm Hristiyanlık dünyasına yayılıyor. Ama gönlünün sultanına hasret yaşayamıyor şövalye, giriştiği nice savaş, nice çarpışma ona sevgilisini unutturamıyor. Dönüp geliyor ülkesine. Boşuna çalmayın kapısını şövalye, manastıra kapandı o. Bir kulübe yapıyor kendine şövalye. Kulübesinin penceresinden sevgilisine görünmeden onu sabahları manastırdaki hücresinin penceresini açarken görebiliyor. Bütün yaşamı güneş kadar güzel sevgilisinin pencereyi açmasını beklemekle geçiyor. Başka bir yaşam tanımıyor kendine şövalye. Böylece sürdürdüğü yaşamının son anında bile aklında olan tek şey sevgilisi oluyor. Penceresinin önünde durmuş düşünüyor. Acaba onu bir kez daha görebilecek miyim? Hiçbir ilgim yok benim bunlarla, diyor ışıklar saçan güzel. Şövalye kızı eline dokunana dek seviyordu. Karısı olduğu an kız artık ona bağımlı hale geldi. Ondan sürekli korkan, önünde titreyip duran bir insan oldu. Şövalye isterse onu kilitleyebiliyordu. Hem yavaş yavaş sevmemeye de başlıyordu onu. Ava, savaşa, şölenlere gidiyor, şatosundaki kadınların ırzına geçiyordu. Karısı horlanmış, itilmiş, bir köşeye atılmıştı. Erkek kadını eli ona değene kadar seviyordu. Bir kez kadına erişti mi onu artık sevmez oluyordu. Hayır, ben o zaman yoktum. Bu güzel kraliçenin adı Lekesiz Bakire'dir. İşte bak kendisi. Sade, ince, güzel bir kadın. Astarte'den, hatta Afrodit'ten bile güzel. Ama yüzünde itilmişliğin, aşağılanmışlığın hüznü var. Önünde diz çökülüyor, güller sunuluyor kendisine. Kahredici bir acıyla dolu yüreğim, diyor güzel kadın. Yüreğime bir kılıç saplı. Siz de benimle birlikte ağlayın, siz de mutsuzsunuz. Yeryüzü bizim için ağlama vadisidir. Işıklar saçan güzel, hayır ben o zamanlar yoktum, diyor. 3. Hayır, bu kraliçelerin hiçbirisi ben değilim. Onların saltanatları şimdi de sürüyor ama gitgide düşen, gücünü yitiren bir saltanat bu. Bunlardan her yeni olanın doğumuyla birlikte bir öncekinin saltanatı düşmeye başlıyordu. Ben en sonuncusunun düşmeye başladığı sırada doğdum. Ben doğalı beri onların saltanatları daha hızlı bir çöküşe girdi. Her yerde düşecekler bunlar ve artık daha sonra gelen kendinden öncekinin yerini alamayacak. Bu yüzden eskiler de en sonuncusunun yanında toplanıyorlar. Ben onların hepsinin yerini tutacak güçteyim. Onların hepsi yok olup gidecek ve dünyaya bir tek ben egemen olacağım. Ama onların benden önce egemen olmaları gerekiyordu. Onların egemenlikleri olmadan ben olamazdım. İnsanlar hayvan gibiydiler. Erkeğin kadının güzelliğine değer vermesiyle bitti hayvanlığı insanın. Kadın güçsüz, erkekse kabaydı. Her şeyin güçle halledilebileceği dönemlerdi. Ve erkek güzelliğine değer vermeye başladığı kadını benimsedi, kendine ait bir şey haline getirdi. Kadın erkeğe ait bir mal, eşya oldu. Astarte'nin saltanatıydı bu. Erkek geliştikçe kadının güzelliğine daha çok değer vermeye, onun güzelliği önünde eğilmeye başladı. Ama kadının bilinci daha gelişmemişti. Erkek kadında yalnızca güzelliğe değer veriyordu. Kadınsa yalnızca erkekten duyduğu şeyleri düşünebiliyordu. Öte yandan erkek ona bir tek kendisinin insan olduğunu, onun insan olmadığını söylüyor ve böylece kadın kendini insan değil, erkeğe ait değerli bir taş gibi görüyordu. Bu da Afrodit'in saltanatıydı. Ama işte kadın kendisinin de bir insan olduğunu anlamaya başladı. İnsanlık onurunun ayaklar altına alınışına ilişkin ufacık bir düşüncenin bile onu nasıl derin acılara boğduğunu söylemeye gerek yok. Çünkü kadın hala insan kabul edilmiyordu. Erkek onu hala arkadaşı gibi değil, kölesi gibi görmek istiyordu. O da erkeğe, ben senin arkadaşın olmak istemiyorum diyordu. O zaman erkeğin tutkuları kabarıyor, kadını insan saymadığını unutarak ona yalvarmaya başlıyordu. Sevmeye başlıyordu onu, bu erişilmez, dokunulmaz, lekesiz bakireyi. Ama kadın onun bu yalvarmalarına kanıp da kendisine el sürmesine izin vermeye görsün. Bir anda her şey bitiyor, kadın artık erkeğin eline geçmiş oluyordu. Erkeğin elleri güçlüydü, kabaydı ve erkek kadını itiyor, horluyor, kölesi gibi görüyordu. Bu da zavallı, lekesiz bakirenin acı dolu saltanatıdır. Böylece yüzyıllar geçti. Benim bacım çıktı ortaya. Tanıyorsun onu. Ve o sözünü söylemeye başladı. Her zaman vardı o, herkesten önce vardı. İnsanın var olmasıyla birlikte vardı. Çalışmada yorulmak nedir bilmezdi. İşi ağırdı, küçücük başarılar bile çok çetin uğraşlar gerektiriyordu. Ama o çalıştı ve başarılarını çoğalttı. Erkek daha gelişti, kadın daha bilinçlendi. Erkekle eşit olduğunu anlamaya başladı. Bu gerçek beynine iyice kazındı. Ve artık zaman yetti, ben doğdum. Ancak çok gerilere gitmiyor benim doğumum, daha dün gibi. Benim doğduğumu ilk kim hissetti biliyor musun? İlk kim hissetti ve bunu başkalarına da söyledi? Rousseau. Yeni Elvaz adlı bir kitap yazdı Rousseau ve benim doğduğumu başkalarına da duyurdu.